Ayrım 26.
Sonra aşağıdaki tıkırtılarını duydum ve meraklandım. Saat 3 olmuş. Hemen kalktım, pencereye koştum. Recep'in ışığı hala yanıyor. Düşündüm. Sinsi cüce. Hizmetçinin piçidir. Soğuk kış gecesini düşündüm korkuyla. Devrilen sandalyeleri, kırılan camları, tabakları, iğrenç çaputları, kanı ve ürperdim. Sanki telaşlandım. Bastonum nerede? Aldım ve yere vurdum. Bir daha vurdum, seslendim. Recep! Recep çabuk yukarı gel! Odamdan çıkıp merdivenlerin başına gittim. Recep! Recep sana diyorum, neredesin? Aşağı bakıyorum. Oradan gelen ışığın içinde gölgeler var. Duvarda kıpırdanıyor. Biliyorum oradasınız. Bir daha bağırdım ve sonunda bir gölge gördüm. Geliyorum büyük hanım, geliyorum dedi ve gölge küçülürken kendi gözüktü cücenin. Ne var dedi, ne istiyorsunuz? Yukarı çıkmıyor. Sen niye yatmıyorsun bu saatte dedim. Ne yapıyorsunuz aşağıda? Hiç dedi. Oturuyoruz. Bu saatte dedim. Yalan söyleme. Hemen anlarım. Ne anlatıyorsun onlara? Bir şey anlatmıyorum dedi. Neyiniz var gene sizin? Gene düşünüyor musunuz? Düşünmeyin. Uyuyamıyorsanız gazetenizi alın. Dolabınızı karıştırın. Elbiseleriniz yerli yerinde mi bakın? Meyve yiyin. Düşünmeyin gene onları. Sen bana karışma dedim. Onları yukarı çağır gelsinler. Yalnızca Nilgün Hanım var dedi. Faruk Bey ile Metin yoklar. Yoklar mı dedim. Aşağı indir şimdi. Göreceğim. Ne anlattın onlara? Ne anlatmamı istiyorsunuz Büyük Hanım? Anlamıyorum ki. Sonunda merdivenleri çıktı. Bana gelecek sandım. Odama girdi. Karıştırma odamı dedim. Ne yapıyorsun? Orada duruyor cüce. Hemen arkasından yetiştim. Birden döndü. Bana yaklaştı. Kolumdan tuttu. Şaşırdım ama. Peki. Dokundu bana. Beni yatağıma götürdü. Yatırdı beni. Sıcak yorganımı örttü. Peki. Küçük bir kızım ben. Suçsuzum. Ben unuttum. Ben yatağımda yatıyordum. O çıkıyordu. Şeftalinizi bir ısırıp bırakmışsınız dedi. En iyi şeftaliler bunlar. Beğenmiyorsunuz. Kayısı çıkarayım. İster misiniz? Çıktı gitti. Ben yalnız kaldım. Aynı tavan üstümü örterken ben aynı tabanın üstünde, sürahinin içinde, aynı su ve masada, aynı bardak, fırça, kolonya, tabak ve saat aynı dururken ben yatağımda uzanıyorum ve zaman denilen şeyin ne tuhaf olduğunu düşünüyordum ki ürperdim. Anladım gene o gece Selahattin'in keşfettiği şeyi düşüneceğimi. Korktum. Anlatıyordu şeytan. Bu buluşun büyüklüğünü anlayabiliyor musun Fatma? Onlarla bizi ayıran o görünmez sınır çizgisini keşfettim bu gece. Hayır, kıyafetler, makineler, evler, mobilyalar, peygamberler ve hükümetlerle fabrikalar ayırmıyor doğu ile batıyı. Bunların hepsi sonuç. Onları bizden şu küçük basit gerçek ayırıyor. Onlar ölüm denilen dipsiz kuyunun, hiçliğin farkına varmışlar. Bizimse haberimiz yok bu korkunç gerçekten. Aradaki o inanılmayacak kadar büyük farkın bu kadar küçük, basit bir keşiften kaynaklandığını düşünmek de cinlerimi başıma çıkarıyor. Bin yılda koskoca doğudan böyle bir şeyi düşünecek tek kişi olsun nasıl çıkmaz aklım almıyor. Kaybedilen zamana ve hayata bakarsan ahmaklığın ve uyuşukluğun ne boyutlara vardığını artık sen de görebilirsin Fatma. Ama gene de geleceğe inanıyorum. Çünkü basit fakat atılması o kadar yüzyıl almış olan o ilk adımı attım ben. Bu gece ben Selahattin Darwinoğlu doğuda ölümü keşfettim. Ne dediğimin farkında mısın? Boş boş bakıyorsun. Tabii, çünkü ancak karanlığı bilen aydınlığı anlar. Ancak hiçliği bilen var olmak ne demektir bilir. Ölümü düşünüyorum, demek ki varım. Hayır, o doğulu uyuşuklar da ne yazık ki varlar ve sen elindeki örgü şişlerinde varsınız. Ama ölümden hiçbirinizin haberi bile yok. O zaman doğrusu şöyle söylemeli. Ölümü düşünüyorum, o halde batılıyım. Doğudan çıkıp gelmiş ilk batılıyım ben. Batı olmuş ilk doğu. Anladın mı Fatma? Birden bağırdı. Hay ya Rabbi, onlar gibisin, körsün sen. Sonra ağlamaklı bir iniltiyle pencereye doğru sallanarak iki adım attı. Bir an ne tuhaf, pencerenin kanatlarını açıp dışarıya fırtınaya atlayacak ve keşfinin coşkusuyla kanat vurup biraz uçacak sandım. O heyecanla 2-3 kol vuruşluk uçacak ve sonra gerçeği anlayarak düşüp çakılarak ölecek sandım. Ama odanın içine durdu Selahattin ve kapalı ve karanlık camların arkasından sanki bütün memleketi ve doğu dediği şeyi görebiliyormuş gibi nefret ve umutsuzlukla baktı. Zavallılar, uyuyorlar, yataklarına girmişler, yorganlarına sarılmışlar, ahmaklıklarının huzur dolu uykusuna gömülmüşler, mışıl mışıl uyuyorlar. Bütün doğu uyuyor. Köleler, ölümü öğretip bu kölelikten kurtaracağım onları. Ama önce seni kurtaracağım Fatma. Dinle beni, anla ve ölümden korktuğunu söyle. Ve böylece tıpkı Allah yok dedirtemeyeceğini bile bile yalvardığı gibi gene yalvardı ve korkuttu. Ve kelimelerle oynayarak beni kandırmak ve parmaklarımı büküp kanıtlarını sayarak beni inandırmak istedi. İnanmadım. Bakıp sustuğunda karşımdaki sandalyeye oturmuş, boş boş masanın üzerine bakıyordu ve pancur da hala duvara vuruyordu. Sonra birden yanı başımda duran saati gördü ve sanki bir akrep ya da yılan görmüş gibi korktu ve bağırdı. Yetişmeliyiz onlara, yetişmeliyiz. Daha çabuk, daha çabuk. Saati aldı, açılmamış yatağımın üzerine fırlattı ve bağırdı. Aramızda belki de 1000 yıllık bir zaman var ama yetişebiliriz Fatma. Onlara yetişeceğiz. Çünkü bizden gizli hiçbir şeyleri kalmadı artık. Her şeylerini öğrendik. En derin gerçekleri nedir onu da biliyoruz. Bu gerçeği hemen bir risale bastırıp öğreteceğim bizim zavallılara. Ahmaklar, bir hayatları olduğunun farkında bile değiller daha. Düşündükçe tepem atıyor. Hiçbir şeyden kuşku duymadan, yaşadıkları hayatın varlığından habersiz, dünyayı kendilerine olağan bularak uslu ve memnun, huzurla yaşıyorlar. Canlarını okuyacağım onların. Ölüm korkusuyla hepsini dize getireceğim. Kendilerini öğrenecekler. Kendilerinden korkmayı ve tiksinmeyi öğrenecekler. Sen hiç hakkıyla kendinden nefret edebilen bir Müslüman gördün mü? Kendinden tiksinebilen bir doğulu tanıdın mı hiç? Kendilerinden hiçbir şey beklemezler ki. Kendilerini sürüden ayırmayı bilmezler ki. Yalnızca ne olduğunu bilmedikleri bir akışa boyun eğerler ve başka türlüsünü isteyene de sapık ya da deli sanırlar. Onlara yalnızlıktan değil, ölümden korkmayı öğreteceğim Fatma. O zaman yalnız kalmaya dayanabilecekler. O zaman yalnızlığın derin acılarını, kalabalığın budala huzuruna tercih edecekler. O zaman kendilerini dünyanın merkezine yerleştirmeleri gerektiğini öğrenecekler. Bütün hayatları boyunca aynı insan olmaktan artık gurur değil, utanç duyacaklar o zaman. Kendilerini sorguya çekecekler. Hem de Allah'a değil de gene kendilerine dayanarak sorguya çekecekler kendilerini. Bütün bunlar olacak Fatma. Binlerce yıllık o mutlu ve huzurlu budala rüyadan uyandıracağım onları. Yüreklerine ölüm korkusunun boğucu, çıldırtıcı dehşetini salacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Gerekirse kafalarına sopa vura vura yapacağım. Yemin ederim. Sonra kendi öfkesinden yorulmuş gibi biraz sustu, soluk soluğa durdu. Belki biraz utanıyormuş ve biraz da salacağı korkudan kendi korkuyormuş gibiydi ama sonra gene başladı. Dinle Fatma, bu korkuyu kendiliğinden duymuyorsan mantığınla kavrayıp duyabilirsin. Yaşadığımız hayat biz doğullara duyurmuyor bu dehşeti. O zaman biz dehşeti mantığımızla öğrenir hem de daha iyi öğrenir, onlar gibi olmayı başarırız. Onlar gibi olmak için bana kulak vermen ve mantığını işletmen yeter. Dinle beni. Ama dinlemiyordum artık. Beni gecenin kimsesizliğine bıraksın da ben güzel uykunun sabahına döneyim diye bekliyordum. Aşağıdan gelen tıkırtılara aklım bir daha takılınca başımı yastığımın sıcaklığından kaldırdım. Cücenin sanki gövdemin içinde gezinir gibi evin içinde gezindiğini duyuyorum. Neler yapıyorsun cüce? Ne anlatıyorsun onlara? Sonra bahçe kapısının çarpıldığını duydum ve korktum ve bahçeden gelen ayak seslerini tanıdım. Metin, bu saatlere kadar neredeydin? Mutfak kapısını tıkırtatarak içeri girdiğini duydum ama yukarı çıkmadı. Düşündüm, aşağıdalar. Şimdi hepsi aşağıdalar ve cüce onları anlatıyor. Ürperdim ve nerede benim bastonum? Hepinizi suçüstü yakalayayım dedim. Ama yatağımdan kalkmadım. Sonra ayak seslerinin merdivenleri çıktığını duydum ve rahatladım. Ama sonra seslerin bir tuhaf olduğunu anladım. Sanki şeytan içmiş odasına dönüyor. Kapımın önünden kıvrılıp gideceğine durdu ve kapım vurulunca Ben korkulu bir rüyadan uyanır gibi haykırmak istedim ama bağırmadım. Metin odama girdi. Nasılsınız babaanne dedi. Bir tuhaf. İyi misiniz? Cevap vermedim. Bakmıyorum. İyisinizdir babaanne. Sizin hiçbir şeyiniz yoktur. Size bir şey olmaz. Anladım. Sarhoş dedesi gibi. Gözlerimi yumdum. Uyumayın babaanne. Size bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Uyumayın şimdi. Uyuyorum ve yatağımın yaklaştığını duyuyorum. Bu köhne evi yıkalım babaanne. Anlamıştım. Bu evi yıkalım. Yerine büyük bir apartman yaptıralım. Yap satçı yarısını bize verir. Hepimiz için iyi olur. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyorum ben bir şey. Hepimize para lazım babaanne. Bu gidişle yakında bu evin mutfak masrafları karşılanamayacak. Bizim mutfak diye düşünüyorum ben. Küçükken karanfil ve tarçın kokardı bizim mutfak. Hiçbir şey yapılmazsa yakında Recep'le burada aç kalacaksınız. Ötekiler bu işle uğraşmazlar babaanne. Faruk artık her gün sarhoş. Nilgün komünist. Biliyor muydunuz? Tarçın kokusunu koklardım ve her şeyi bilmezdim ve sevilmek için her şeyi bilmek gerektiğini de. Cevap versenize bana. İyiliğiniz için. Duymuyor musunuz beni? Duymuyorum. Çünkü burada değilim. Uykudayım ve hatırlıyorum. Reçel kaynatırdık, limonata içerdik, şerbet içerdik. Cevap verin babaanne. Ne olur cevap verin bana. Sonra Şükrü Paşa'nın kızlarına giderdim. Merhaba Türkan, Şükran, Nigan, merhaba. İstemiyor musunuz? Bu döküntü evde aç ve soğukta oturmak, güzel ve sıcak bir apartman dairesinde oturmaktan daha mı iyi? Yatağımın kenarına geldi. Pirinç topuzlu somyamı beni korkutmak için sallıyor. Uyanın babaanne. Açın haydi gözlerinizi. Cevap verin bana. Açmıyorum ve sallanıyorum. Sonra onlara gitmek için atlı arabaya binince tiki taka tiki taka. Onlar siz bu evi yıkmak istemiyorsunuz sanıyorlar. Oysa onların da paraya ihtiyacı var. Karısı Faruk'u neden bıraktı da gitti sanıyorsunuz? Para için. İnsanlar artık paradan başka bir şey düşünmüyorlar babaanne. Sallıyor hala. Tiki taka. Sallanır da araba. Atların kuyrukları. Babaanne cevap verin. Sinekleri kovalardı. Cevap vermezseniz sizi uyutmam. Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Benim de paraya ihtiyacım var. Hepsinden çok benim. Anladınız mı? Çünkü ben yatağımın kenarına oturdu Allah'ım. Onlar gibi azla yetinecek biri değilim. İğreniyorum bu ahmaklar ülkesinden. Amerika'ya gideceğim. Para gerek. Anlıyor musunuz? Ağzımdan suratıma vuran alkol kokusunu tiksinerek kokladım ve anladım. Şimdi bana evet diyeceksiniz babaanne. Siz de apartman istiyorsunuz. Onlara söyleriz. Evet deyin babaanne. Demedim. Niye demiyorsunuz? Anılarınıza bağlı olduğunuz için mi? Benim anılarım benim. O apartman dairesine taşırız bütün eşyayı. Dolabınızı, sandıklarınızı, dikiş makinenizi, tabaklarınızı taşırız babaanne. Siz de memnun olacaksınız. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Ne güzelmiş o kimsesiz kış geceleri. Gecenin sessizliği benimken, her şey kas katı kesilmiş uzanırken, duvardaki dedemin bu resmini de asarız. Odanız bu odanın aynısı olur. Ne olur bir cevap verin. Vermedim. Allah'ım, biri sarhoş ve uyuşuk, öteki komünist ve bu da bunadı diye ben duymadım. Bütün bu ömrümü ahmaklar hapishanesinde geçiremem. Hayır. Korktum ve soğuk elini omuzumun üzerinde hissettim. Ağlamaklı sesi yaklaşmıştı. Alkollü soluğuyla yalvarıyordu. Ben hatırlıyordum. Cennet yok. Cehennem yok. Cesedin toprağın buz gibi karanlığında kimsesiz kalacak. Daha yalvarıyordu. Gözlerin toprakla dolacak. Kurtlar bağırsaklarını kemirecek. Etlerin çözülecek. Babaanne yalvarıyorum. Beyninin içinde karıncalar koşturacak. Ciğerlerinde sümüklü böcekler gezinecek, yüreğinin toprağında solucanlar kaynaşacak. Sonra birden durdu. Annem babam niye öldü de siz yaşıyorsunuz dedi. Doğru mu bu? Düşündüm, kandırmışlar. Düşündüm, cüce aşağıda anlatıyor. Düşündüm ama başka bir şey söylemedi. Ağlıyordu. Bir an eli boğazıma gidiyor sandım. Kendi mezarımı düşündüm. Yatağıma uzanmış hala ağlıyordu. Tiksindim. Yatağımdan kalkmak zor oldu ama kalktım ve terliklerimi giydim ve bastonumu alıp odadan çıktım. merdiven başına gittim ve seslendim. Recep! Recep! Çabuk gelin yukarı. 30. Nilgün'le aşağıda oturuyorduk. Büyük hanımın seslendiğini işitince hemen kalktım, merdivenleri koşa koşa çıktım. Büyük hanım odasının kapısındaydı. Koş Recep diye bağırıyordu. Neler oluyor bu evde? Söyle bana hemen. Hiç dedim nefes nefese. Hiçmiş dedi. Bu kudurdu bak. Bastonun ucuyla bir fare leşini gösterir gibi tiksinerek odanın içini gösterdi. İçeri girdim. Metin büyük hanımın yatağına yüzü koyun yatmış, başı işlemeli yastığa gömülmüş titriyor. Beni öldürüyordu dedi büyük hanım. Ne oluyor diyorum Recep. Bu evde benden saklamayın. Hiç dedim. Yakışır mı Metin Bey? Haydi kalkın. Hiçmiş. Kim kandırdı bunu? Beni şimdi aşağı indireceksin. Peki dedim. Metin Bey biraz içmiş büyük hanım. İşte o kadar. Gençtir. İçer ama alışık değilmiş. İşte gördünüz. Babası da dedesi de böyle değil miydi? Tamam dedi. Sus sen. Bunu sormadım. Haydi Metin Bey dedim. Gelin de yatağınıza yatırayım sizi. Sallanarak kalktı. Odadan çıkarken dedesinin duvardaki resmine bir tuhaf baktı. Sonra kendi odasına girince ağlar gibi. Neden erken öldü benim annemle babam dedi. Söylesene Recep, neden? Üzerindekileri çıkarsın da yatsın diye yardım ederken Allah diye başlamıştım, birden itti beni. Allah'mış, aptal cüce. Ben soyunurum merak etme. Ama soyunacağına bavulundan bir şey aldı. Odadan çıkarken durdu, bir tuhaf. Helaya gidiyorum dedi, gitti. Büyük hanım sesleniyordu, gittim. İndir beni aşağı Recep, kendim göreceğim. Ne yapıyorlar aşağıda? Hiçbir şey yok büyük hanım dedim. Nilgün hanım okuyor, Faruk Bey çıktı. Bu saatte nereye gider? Ne anlattın onlara? Yalan söyleme. Söylemiyorum dedim. Gelin yatırayım sizi. Odasına girdim. Bu evde bir şeyler dönüyor. Girme odama, karıştırma. Dedi peşinden de odasına girdi. Haydi büyük hanım yatın yatağınıza. Sonra yoruluyorsunuz diyordum ki Metin'in seslendiğini duydum, korktum. Hemen odadan çıktım. Metin sallanarak yaklaştı ve birden sarhoş gibi bak dedi. Bak ne oldu Recep? Bileğinden sızan kana sevgiyle bakıyordu. Kesilmiş ama derin değil. Neredeyse bir çizik. Sonra birden sanki korkuyu hatırladı. Beni, sıradan şeyleri, pişmanlığı aklına getirdi. Eczane bu saatte açık mıdır dedi. Açıktır dedim. Ama önce pamuk vereyim size Metin Bey. Hemen aşağı indim. Dolaptan pamuk çıkarıyordum. Ne oluyor dedi Nilgün başını kitaptan kaldırmadan. Hiç dedi Metin. Elimi kestim. Pamuğu verdim. Bastırırken Nilgün geldi baktı. Elin değil bileğinmiş dedi. Ama bir şey değil. Nasıl becerdin bunu? Bir şey değil mi dedi Metin. Ne var Recep bu dolapta dedi Nilgün. Bir şey değilmiş dedi Metin. Ama ben eczaneye gidiyorum. Ivır zıvır küçük hanım dedim. Babamın dedemin eskileri yok mu hiç dedi Nilgün. Ne yazıyordu onlar? Bir an düşündüm ve sonra birden Allah'ın olmadığını deyiverdim. Nilgün güldü ve yüzü güzel oldu. Nereden biliyorsun dedi. Sana söylüyorlar mıydı? Bir şey demedim. Dolabı kapadım. Büyük hanımın seslendiğini işitince yukarı çıktım. Onu yeniden yatağına yatırdım ve aşağıda hiçbir şey olmadığını söyledim. Sürahideki suyu değiştirmemi istedi. Temiz suyu çıkarıp aşağı indiğim zaman Nilgün gene okuyordu. Sonra mutfakta tıkırtılar duydum. Faruk Bey mutfak kapısının dışındaydı. Nedense açamıyordu. Ben açtım. Kilitli değil ki dedim. Bütün ışıkları yakmışsınız dedi. Yüzüme yoğun bir rakı buhar üfledi. Ne oldu? Sizi bekliyoruz Faruk Bey dedim. Benim yüzümden dedi. Ah benim yüzümden. Keşke taksiyle gitseydiniz. Ben ise göbek dansı seyrediyordum. Nilgün Hanım'ı diyorsanız bir şey yok onun dedim. Yok mu? Bilmiyorum dedi ama şaşırmış gibiydi. İyi değil mi? İyi. İçeri girmeyecek misiniz? Girdi. Sonra döndü, karanlığa baktı. Bahçe kapısının ötesindeki soluk lambaya, orada bir yere son defa gidip gelmek istiyormuş gibi. Sonra buzdolabını açtı, şişeyi aldı. Birden elindeki şişenin ağırlığıyla dengesini kaybetmiş gibi geri geri iki adım attı, sandalyeme yığılarak çöktü. Tık nefesler gibi nefes nefeseydi. Yazık ediyorsunuz kendinize Faruk Bey dedim. Kimse bu kadar içmez. Çok sonra biliyorum dedi. Başka bir şey de söylemedi. Sevgili bebeğini kucağında tutan bir küçük kız çocuğu gibi şişesine sarılmış oturuyordu. Size bir çorba yapayım mı dedim. Et suyum var. Yap dedi. Biraz daha oturdu. Sonra sallanarak gitti. Çorbalarını götürdüğümde Metin de gelmişti. Bileğine ince bir bant yapıştırmışlar. Eczacı seni sordu abla dedi. Hastaneye gitmediğini öğrenince şaşırdı. Evet dedi Faruk. Hala geç kalmış değiliz. Yetişiriz. Neler diyorsun dedi Nilgün. Bir şey olacağı yok ki. Ben göbek dansı seyrettim dedi Faruk. Başları fesli ahmak turistlerle birlikte. Nasıldı dedi Nilgün neşeyle. Defterim nerede acaba dedi sonra Faruk. Hiç olmazsa defterden, tarihten bir şeyler çıkarabilirdim. Uyuşuklar, sizin yüzünüzden diyordu Metin. İstanbul'a mı dönmek istiyorsun sen Metin dedi Faruk. İstanbul'da aynı alem. İkiniz de sarhoşsunuz. Arabayı kimse kullanamaz dedi Nilgün. Metin bağırdı. Ben kullanırım. Hayır, bu akşam burada kardeş kardeş oturacağız dedi Nilgün. Hepsi hikaye dedi Faruk Bey. Biraz sustu, sonra ekledi. Hiçbir nedeni olmayan hikayeler. Hayır, her seferinde söyleyeceğim. Bir nedeni var bunların. Aşk olsun, gerçekten de bıkmadan söylüyorsun. Susun, yeter artık dedi Metin. Bir batılı ailenin çocukları olarak doğsaydık acaba nasıl olurduk dedi Faruk. Mesela bir Fransız ailesinin çocukları olsaydık bizler. Metin sevinir miydi acaba? Hayır dedi Nilgün. O Amerika'yı istiyor. Öyle mi Metin? Şşt susun dedi Metin. Uyuyacağım. Metin Bey orada uyumayın dedim ben. Üşütürsünüz. Sen karışma. Size de çorba getireyim mi? Ah Recep dedi Faruk Bey. Ah Recep ah. Getir dedi Metin. Mutfağa indim ona da hazırladım. Yukarı çıkardığım zaman Faruk Bey de öteki divana uzanmıştı. Tavanı seyrederek Nilgün'le konuşuyor gülüşüyorlardı. Metin de elindeki plağa bakıyordu. Ne güzel dedi Nilgün. Yatakhane arkadaşlığı gibi. Yukarı çıkıp yatmayacak mısınız diyordum ki ben büyük hanımın seslendiğini duydum. Yukarı çıktım. Büyük hanımı yatıştırıp yatağına yatırmam çok sürdü. Aşağı inmek istiyordu. Şeftali verdim. Kapısını çekip aşağı indiğimde Faruk Bey sızmıştı. Derinden gelen ve çok çekmiş ihtiyarları hatırlatan tuhaf bir hırıltı koyuveriyordu. Saat kaç diye fısıldadı Nilgün. 3:30 oldu dedim. Siz de mi burada uyuyacaksınız? Evet. Yukarı çıktım. Odalarını teker teker dolaştım. Yatak örtülerini alıp aşağı indirdim. Nilgün teşekkür etti. Faruk Bey'i de örtmüştüm. Ben istemem dedi Metin. Televizyon seyreder gibi dalgın dalgın elindeki plağın kapağına bakıyordu. Yaklaşınca gördüm. Sabahki plakmış. Işıkları söndür dedi.